Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir Süper Lig panorama programına daha karşınızdayız. Bugün Eyüp Yıldız'la beraber Galatasaray'ın yaklaşan PSV Eindhoven'la olan rövanş maçını konuşacağız. Bununla beraber 3 büyüklerdeki transfer gündeminde neler var? Bununla ek olarak da Trabzonspor'u değerlendireceğiz. Eyüp Yıldız hoş geldin. Seninle de herhalde 3 hafta sonra ilk kez görüşüyoruz.
Evet, yani 2 hafta ben izne çıktım müsaadenizle. Sonra ben geldim, sen izin yaptın. Ama sonunda artık yavaş yavaş sezonu açmaya başladık. Beraber yayınlarımız da artarak devam edecek. Hatta işte bir organizasyonu tam olarak yaptığımızda stüdyo yayınlarımıza da tekrar o eski pandemisiz günlerde olduğu gibi başlayacağız.
Evet, biliyorum. Eminim şu anda bizi izleyen Medyascope izleyicilerinden her biri bizi stüdyoda da görmek için can çekişiyordur. Yakında, çok yakında stüdyoda olacağız arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Çok kısa bir zaman içerisinde Eyüp Yıldız'la beraber, Metin Dirim ile beraber stüdyoda yayınlarımıza devam edeceğiz. Evet, gündeme ben PSV rövanş maçıyla başlamak istiyorum. Galatasaray'ın tabii yine sezonu kötü açan bir Galatasaray var. İlk maçta 5-1'lik bir yenilgi. Muslera'dan kötü bir prova. Gerçi provayı da biraz aşan bir durum çünkü Şampiyonlar Ligi'nin ön elemesinden neredeyse elendi Galatasaray. Genel olarak zaten bu maçın değerlendirmesini oldukça fazla yaptınız Metin Dirim ile beraber. Ama şimdi bu yani Galatasaray'ın kendi sahasındaki maçını bir formalite maçı olarak görsek herhalde mantık çerçevesinden uzaklaşmış olmayız, değil mi Sayın Eyüp Yıldız?
Şimdi hani ben normalde yani Pollyanna'ya yakın bir insanım. Yani genelde pozitif olmaya çalışırım. Hep böyle mücadele edersen, azmedersen küçük çaplı mucizeleri de başarabileceğini hep düşünmüş insanımdır. Ama burada karamsarım. Yani ilk maç bize şunu gösterdi. Bir kere iki takım arasında sadece kalite farkı yok, oturmuşluk yok. Yani fark olarak bir de fizik farkı var. Yani ilk maçta Galatasaray'dan 12 kilometre daha fazla koşan bir PSV Eindhoven gördüm. Bir kere ilk olarak bunun sorgulanması lazım. Ali, biz seninle Medyascope programlarımızda uzun süredir Süper Lig'i takip ediyoruz. Galatasaray'ı takip ediyoruz. Galatasaray'ın sen fizik olarak çok rakibine büyük bir üstünlük sağladığı ve gümbür gümbür oynadığı bir maç gördün mü? Hatırlıyor musun? Ben yakın
Yok.
tarihte hatırlamıyorum.
Yok,
Mesela
ben de hatırlamıyorum.
Hatayspor gibi, Alanyaspor gibi, Sivasspor gibi fizik kalitesi kuvvetli takımlara karşı da kazansa bile hani 65-70'ten sonra böyle hep oyundan düşen bir Galatasaray gördüm. Bir kere Galatasaray'ın inanılmaz bir fizik problemi var. Fizik kalitesi iyiydi. Ya antrenman metodunun değişmesi lazım, ya kondisyonerin değişmesi lazım. Oraya bir şey yapılması gerekiyor. Bu fark bile Galatasaray'ın şansını azaltıyor. Fizik kalitesinin iyi olmaması. Diğer taraftan Ali, bu takım idare bir sağ bekle, idare bir sol bekle. Yine bana kalırsa kanatlarda da bir kanatta Arda Turan, diğer kanatta Babel. Yaşlı, temposu olmayan oyuncularla ilk maça çıktı. Ve bu kadroyu da açıkçası değiştirme fırsatı yok. Belki genç oyunculara şans verecek ama yeni transferleri ekleyemedi. Yeni transferler UEFA Avrupa Ligi'nde oynayabilecekler. Çözümün de yok Ali. Yani oyununda çok fazla değişiklik de yapamıyorsun. Ben açıkçası umutsuzum.
Evet,
Turan.
tabii canım
Hatta
zaten.
galibiyet anlamında da umutsuzum Ali. Yani.
Aynen yani mesela Diandre Yedin sanırım ilk maçta Covid-19 nedeniyle forma giyemedi. Ama bununla beraber Yedin'i Fatih Terim'in kadroda istemediği haberlerini görüyoruz. Ki zaten Sacha Boey'nin de transfer olması bir tesadüf olamaz yani bu anlamda, bu bağlamda. Ama yani şöyle baktığımız zaman şimdi Fatih Terim'i de bayağı bir noktada eleştirmek lazım tabii ki. Yani geçen sene ortasında Diandre Yedlin'i alıyorsun istediğin için. Sene başında Diandre Yedlin'i kendin istemiyorsun ve tekrardan sağ bek arayın bana diyorsun. Yani Diandre Yedlin tamam işte diyecekler ki işte çok pahalı bir meblağa gelmedi ama olsun. Yani yine de bu kadar kafa karışıklığı olmaması gerekiyor bence bir teknik direktörde. Zaten şu anda yani ilk maçtaki kadroyu gördüğüm zaman ben dedim ki geçmiş olsun bir yani bitti tur. Başlamadan bitti dedim. Ömer Bayram'ın hala sol bek oynadığı. Ya bu bağlamda orta sahanın hiçbir yaratıcılığı olmayan bir üçlüyle çıkması. Emre Kılınç'ın bile performansının düşük olması. Ryan Babel'in hala bu takımda ilk 11'de forma giyiyor olması. Ya başlayabilirim tabii. Sabaha kadar da konuşuruz bütün değişiklikleri. En çok genelde bir takımda şu ümit edilir ya Eyüp Yıldız, kötü bir geçen sezonun ardından sonraki sezonda böyle yeni bir şeyler görmek istersin. Oyun olarak olmasa bile en azından oyuncu kadrosunun değişmesi bir noktada sana ümit verir. Ama geçen sene bakıyorum hangi oyunculardan en çok şikayet ettiyse Galatasaray taraftarı. PSV Eindhoven maçında da yine ilk 11'de bu futbolcular vardı. Ve şu anda ikinci maça baktığımız zaman da kadroda inanılmaz bir değişiklik ben beklemiyorum. Tabii yani şu anda bu maç bence formalite maçı. Galatasaray
Ya
kazanırsa...
neyi değiştirebilir ki? Babeli değil de Barış Alper Yılmaz'ı tercih edebilir. İşte savunmada fazla bir değişiklik yapamaz. Üçlü savunmaya çıkmıştı. 3-4-3 sistemiyle çıkmıştı Ali Deniz Çakır. Onu 4-4-2-3-1'e çevirebilir. Çok radikal bir takım değişiklikler yapma şansı yok. Bir de motivasyon olarak da çok güçlü Galatasaray. Yani açıkçası Galatasaray için şu an ben bu maçta, ikinci maçta, ilk maçında moral bozukluğuyla bunu söylüyorum. Hedef kafa kafaya oynamak. İlk maçtaki gibi ezilmemek. Bunu başarırsa ben Fatih Hoca'nın kar sayacağını düşünüyorum.
Bu turda elenirse Galatasaray Avrupa'da iki tur mu bekliyor Galatasaray'ı?
İki tur bekliyor. Rakibi de belli. Sen cansın.
Yani bence üçüncü bitirseydi ligi Galatasaray, hep bunu da yazdım tweetlerimde, çok daha makul bir sezon olurdu Galatasaray için. Çünkü üçüncü biliyorsun direkt artık gruplara gidiyor. Şimdi sen ikinci olduğun zaman tamam Şampiyonlar Ligi'ne bir şansın oluyor ama uzaktan bir şansın oluyor aslında. Yani PSV'yi yeneceksin, sonra bir tur daha geçeceksin. Öyle Şampiyonlar Ligi'nde gruplara çıkabileceksin. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bir de ilk turda elendikten sonra iki tane daha tur bekliyor. Hatırlayacaksın Beşiktaş o şekilde Avrupa'dan komple elendi geçen sezon Eyüp Yıldız. Yani ilk Şampiyonlar Ligi turundan elendi, sonra Avrupa Ligi turundan elendi. O yüzden bakalım yani iki tur daha oynaması, bir de Galatasaray'ın tamam yeni sezona hazırlık vesaire diyoruz ama o yoğun maç temposunun da belli bir şekilde yardımcısı olacak mı göreceğiz sonraki iki tur Galatasaray'da. Şimdi Galatasaray'ın genel olarak transfer gündemine baktığımız zaman 3 tane açıklanan transferin ardından tabii ki transferler hala devam etmesi bekleniyor. Şu anda gündemdeki isimleri tabii ki de sen de bizzat yakından takip ediyorsun. Sana sormak isterim. Şu anda gündemdeki isimler kimler ve Galatasaray'ın bu 3 transferinin şeyi ne zaman çıkacak? Lisansı ne zaman çıkacak? Onu da sormak istiyorum tabii ki.
Valla lisansları çıkartılacak, bildirilecek ki Galatasaray satışta yapmaya çalışıyor. Feghouli, Babel, Cagne. Babel yok da Babel'i Fatih Hoca tutuyor garip bir şekilde. Ama Falcao, Babel ve Feghouli. Gene Babel'i saydım. Babel. Bir şekilde kurtulmaya çalıştığım için düzeltiyorum. Şimdi doğruyu sayacağım.
Yedini de
Feghouli,
koy.
Cagne,
Yedini de koy. Yedini
Feghouli.
istiyor.
Ha, Yedlin'i de göndermek istiyor. Fakat Yedlin'le ilgili durum şu. Fatih Hoca orada Sacha Boey'nin yedeği alternatif olarak da düşünebilir. O yüzden öyle mutlaka gitsin denilen bir futbolcu değil. Bir de çok büyük bir para kazanmıyor. 1,5 milyon euro civarı bir para kazanıyor. Ama Feghouli 4 milyon euro. Falcao 5 milyon euro. Cagne 3 milyon euro. Ve bu futbolcular Fatih Terim'in üzerini çizdiği futbolcular. Açıkçası bu isimleri satmaya çalışıyor. Yine stoper pozisyonda Luyendama. Luyendama da biliyorsun hani konuşmadık ama geçen sezon içerisinde çok büyük hatalar yaptı. Kritik maçlarda takımı gol yemesine sebep oldu. Sakatlandı. Bir türlü eski ritmini bulamadı. Luyendama da Galatasaray'ın göndermek istediği oyunculardan biri. Yine gönderebilirse bir stoper takviyesi yapacak. Şu an Galatasaray iki bölgeye odaklanmış durumda Ali Deniz Çakır ağırlıklı olarak. 6 numara pozisyonu. Burada Berkan Kutlu'yla ilgili ben transferin bitmesini bekliyorum. Ufak tefek detaylar konuşuluyor. Takasta kullanılacak oyuncuyla ilgili karar vermeye çalışıyorlar. Berkan Kutlu transferinin ben bu hafta çözüleceğine inanıyorum. 8-10, 8,5 numara diyelim ya da. Yani basketbolda da vardır ya Ali. Hani 4,5 dersin. Hem 4 numara gibi oynamayı biliyor hem de size'lı olduğu için 5 numaraya da kaydırıp pivot olarak oynatabiliyorsun. Galatasaray'ın da aradığı 8,5 numara açıkçası. Yani
Evet.
8 numarada oynayabilen aynı zamanda dizilişe göre oyun kurucu olarak da oynatabileceğim bir orta saha arıyor. Burada iki tane isim ön planda. Gedson Fernandes ve Olympique Morutan. Morutan'la ilgili inanılmaz bir menajer oyunu dönüyor Ali. Menajeri sürekli açıklamalar yapıyor. Galatasaray taraftarını heyecanlandırıyor. Ve bu oyuncuyu 10 milyon belki de daha üzerinde bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a göndermeye çalışıyorlar. Ama Galatasaray'ın böyle bir bütçesi yok. Şunu kabul ederim. Morutan kaliteli bir futbolcu. Senin faydalanabileceğin, ileride satıp para kazanabileceğin bir futbolcu. Bu ihtimal var. Ama Ali sen de biliyorsun kulüplerin ekonomik yapısını. Galatasaray'ın artık 10 milyon euro gibi bir bonservise çıkmaması lazım. Ve bu transferi daha uygun koşullarda bitirmesi gerekiyor. Bunu ekleyelim. Burada Morutan'la ilgili menajerinin ve Bekali'nin, Steaua Bükreş Kulübü Başkanı'nın o taraftarı gaza getiren açıklamalarına dikkat etmek lazım. Bir de Gedson Fernandez var. Gedson Fernandez, hatta bu Gedson'la ilgili bilgiyi de aktardıktan sonra sana ben bir soru sorayım. Gedson'da da Benfica kulübü ikinci kamp dönemini görmek istiyor. Gedson'un performansını görmek istiyor. Özgür Sancar bunu direkt Portekiz basından, Portekizli gazetecilerden bu bilgiyi aldı. Ve şu an için Galatasaray transferi gerçekleşmiş değil. Ama o da Morutan gibi Galatasaray'ın bitirmeye çalıştığı orta sahalardan biri. İkisi beraber olmayacak Ali. Ya Gedson olacak ya da Olympique Morutan olacak. Senin tercihin kim olur? Sen iki futbolcuyu da tanıyorsun. Özellikle Gedson'u da geçen sezon izledik. Kimi tercih
Yani
edersin?
net bir şekilde Gedson Fernandez'i tercih ederim tabii ki ama şu şartlar altında Morata'nın olma ihtimali daha yüksek gibi. Çünkü bu tarz hani kiralıktan dönen futbolcuların tekrardan kiralama süreci uzadıkça en son kiralayan takımın lehine olmuyor Eyüp Yıldız. Bir tek bu örnekleri bozan bir Felipe Melo örneği var tabii. Yani Felipe Melo'yu her sene son dakikalarda kiralıyordu Galatasaray. En son işte 2 yıllık yine kiralık. Hep kiralıktı yani Felipe Melo Galatasaray. Hiçbir zaman bonservis futbolcusu olmadı. Aynı şekilde Gedson Fernandez'e de yani olsaydı şu ana kadar olurdu gibi geliyor bana. Dürüst olmak gerekirse. Çünkü bundan sonra işler zorlaşıyor. Biliyorsun Beşiktaş da işin içine girmişti. Ve hani Beşiktaş opsiyonu da var. Hala bence devam ediyor gibi duruyor Beşiktaş durumunda değil mi? Yani tamamen bitmiş durumda değil Gedson Fernandez'in Beşiktaş şu olan şeyi.
Ya Gezzal'ı mı diyorsun, Gedson
Gedson
Fernandez'i
Fernandez
mi
diyor.
diyorsun? Gedson Fernandez de Beşiktaş teklifini yaptı. Hatta yani dün ben bu konuyla ilgili bir görüşme de yaptım. Beşiktaş ciddi anlamda Galatasaray'la bu transferde rekabet ediyor, ama bu iş inanılmaz kan davasına döndü Ali. Galatasaray çünkü Gezzal transferinde Gezzal'ın fiyatını yükseltti, Gezzal'a talip olarak. Hem oyuncuya verilen ücret hem de Leicester City'ye verilen ücret yükseldi. Rozier de yükseldi. Benzerini Beşiktaş'ta Gedson Fernandez transferinde yapmaya çalışıyor. İyi bir teklif yapmış durumda. Orada bir Beşiktaş-Galatasaray rekabeti yaşanıyor. Ama şu an için ben Beşiktaş önde bu transferde veya Galatasaray önde diyemem. Onyekuru'yla ilgili de yine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu oyuncu 3 kulübe de önerilmiş durumda tekrardan Ali. Monaco kulübü dün değil evvelsi gün açıkçası kadro dışı bıraktı. Kadroya almadı. İkinci kamp dönemine Henry Onyekuru'yu dahil etmedi. Talip olan kulüpler içerisinde Olympiakos da var. Bir Onyekuru transfer pazarlığı da yaşanacakmış gibi duruyor. Orada Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin de dahil olacağını açıkçası düşünüyorum Ali.
Bir de tabii ki şu anda yine bu eski kiralık futbolcular üzerinden çok fazla haberler dolaşır biliyorsun her transfer döneminde ama Yan-Michel Seri için de yine haberler dolaşmaya başladı. Tam böyle 6-8 arasında bir mevkide futbolcu aranırken tabii ki Jean-Michel Seri'nin isminin çıkmasına ben şaşırmadım. Bunu sana şöyle sormak istiyorum. Bu bir yakıştırma haber mi yoksa gerçekten bir temas var mı? Çünkü yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor ve Trabzonspor da Jean-Michel Seri ile ilgilenmekte şu anda. Yani tekrardan soruyorum yani yakıştırma haber olma ihtimali var mı? Sonuçta 6-8 mevkisi arasında bir oyuncu arıyor Galatasaray şu anda.
Ali Deniz Çakır, Galatasaray'ın ben 6 numara pozisyonu için aradığı oyuncu profilini biliyorum. Daha fizikli, daha sert ve daha tempolu bir oyuncu arıyor. Şimdi Jean-Michel Seri'yi biz izledik. Galatasaray'da özellikle geldiği sezonun ikinci yarısından itibaren çok sağlam bir katkı verdi. İyi pas oyununda çok başarılı bir parça oldu. Ama o Fatih Hoca'nın istediği orta sahaya sertlik katacak. Melovari hem ofansta hem defansta box to box oynayabilecek bir yapıya sahip değil. O yüzden açıkçası ben Jean-Michel Seri'yi yakıştırma transfer olarak görüyorum. Bir de Lemine olsun, Jean-Michel Seri olsun bu oyuncular menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiler. Ama Fatih Terim'in tercihi orta sahada 6 numara pozisyonda özellikle üzerinde durduğu 3 oyuncu var Ali. Berkan Kutlu, bu transferin ben bitmesini bekliyorum. Az önce de söylemiştim. Yine Mısır'ın El Ahli takımında forma giyen Dieng, Aliou Dieng. Çok güçlü, çok kuvvetli bir oyuncu. Seninle daha önce de konuşmuştuk bu oyuncuyu. Hatırlayacaksın transfer yayınlarımızda. Artı küme düşen Parma takımının orta sahası 6-8 numara oynuyor o da. Aynı zamanda Getson'u da yedekleyebilecek bir isim. Hernani. Geçen sezon Parma küme düştü ama Hernani İtalya Ligi'nde çok iyi istatistikler yaptı. Hernani ile de Galatasaray ilgileniyor. Yani orada şu an Jean-Michel Seri'den ziyade bu 3 isim ön plana çıkmış durumda Ali.
Evet. Yani tabii ki 6-8 numara, bir de biliyorsun artık son 2 senede Galatasaray'ın en çok konuşulan mevkisi bu oldu. Ya 2018-2019 yılındaki o mevkilerdeki bolluktan sonra 6-8 ciddi bir problem haline geldi Galatasaray'da. Tabii bu sene Taylan Antalya'nın nasıl bir rolü olacak Galatasaray'da? O da tabii çok önemli bu yaptığımız tartışma zeminin içerisinde. Ona da bakacağız.
Önemli bir rolü olacaktır Ali ama ben açıkçası Taylan Antalyalı'ya geçen sezon Etebo devreye hiç giremediği için Taylan Antalyalı'ya çok fazla yük binmişti biliyorsun.
Tabii.
Ben oraya yerli veya yabancı mutlaka bir takviye yapacaktır düşüncesindeyim. Taylan'ın yükünü hafifletmek zorunda Ali.
Başka Galatasaray'la alakalı değerlendirmede bulunmak istediğim bir
nokta var. Bunlar satışa göre stoper ve satışa göre santraforda alabilir Galatasaray.
O zaman geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de de biliyorsun dün bir hazırlık maçı oynadı ve Gençler Birliği'ni 4-0'lık skorla yendi Fenerbahçe. Daha önce de Kasımpaşa'yı mağlup etmişlerdi. Yani iyi bir hazırlık döneminden geçiyor Fenerbahçe. Çok yoğun transferleri yaptığı bir hazırlık dönemi değil ama ya şimdi şöyle de bakmak lazım Eyüp Yıldız konuya. Fenerbahçe geçen sene o kadar çok transfer yaptı ki artık her sene bu dönemecin içine giremez Fenerbahçe. Biraz da eldeki malzemeyi kullanmaya başlaması lazım. Ek olarak tabii kadro dışı kalan isimler vardı geçen gün. Biliyorsun 4 tane isim ama ben hiç şaşırmadım açıkçası. Ya seni mesela şaşırtan bir isim oldu mu o 4 isimden?
Mehmet Yam. Şafak Beyleri bir mesaj yani gönder. Adı sana duyulmamış, Romanyalılara para basılacağına Getson'a bonservis verseydik daha iyi olmaz mıydı demiş. Çıkaldoğa da yine aynı şekilde Getson'a, yani Çıkaldoğa'yla ilgileneceğine veya işte Morutan'ı planlayacağına güçlü bir şekilde Getson'u transfer edebilirdin demiş Şafak Beydili. Aynı zamanda Medyascope destekçisi, katıl üyesi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Mesajını okuyalım. Şimdi Fenerbahçe'de ben açıkçası şuna çok şaşırdım Ali Deniz Çakır. Yani Fenerbahçe transfer noktasında bu sezon çok sessiz kaldı ama artık tam anlamıyla geçmiş dönemlerdeki transferde yapılan hatalar ve takımın bir ara 47 kişiydi herhalde, şu an 43'e düştü. 47 kişiye kontrat vermiş olmasa Fenerbahçe'yi çok ciddi anlamda zorluyor. Ve transfer yapamıyor. Normal şartlarda bu dönemde Fenerbahçe genelde biliyorsun geçen sezon öyle olmuştu. Devre arasında öyle olmuştu. Ondan önceki sezon öyle olmuştu. Transferde daha çok isim açıklayan ve daha çok konuşulan kulüp olur. Bu sene olmadı. Çünkü Fenerbahçe hem yabancı sınırlaması hem de eldeki kontratlı oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle bir köşeye sıkışmış durumda transfer anlamında. Beklentiler var. Samatta'yı göndermeye çalışıyor fakat Samatta'nın gitmeye niyeti yok. Nabil Dirar yine gönderilmek istenen futbolcular içerisinde gitmek istemiyor.
Filip orada Samatta dün sakatlandı, onu da söyleyelim. Yine evet, bir sakat geçirdi.
Abdülkadir Ömür ve Samat da, Trabzon'da da Abdülkadir sakatlandı. Geçmiş olsun diyelim. Umarım ciddi bir şey yoktur. Şimdi Perotti'yi göndermek istiyor. Fenerbahçe'nin göndermek istediği 4-5 tane futbolcu var Ali. Bu oyuncuları göndermeden transfer yapamaz. Mesela Fenerbahçe bu Penza'yı transfer etmek için çalışmasını yapıyor. transfer etmek için pusuda bekliyor denir ya, pusuda bekliyor. Ama Santrafor'da istediği koşullarda oyuncu gönderemiyor. Bütün bunlar Fenerbahçe'nin transferlerini şu an için engellemiş durumda. Evet, Stephen Colker geldi. Evet, Serdar Dursun geldi. Ama daha Fenerbahçe'nin hem bek transferinde, hem kanat oyuncu transferinde, hem de Santrafor'da beklentileri karşılanmış değil. Fenerbahçe'nin orta sahasının göbeği çok kalabalık. Ama beklerde, kanatta ve Santrafor'da problem var.
Yani üçlü formasyona geçmeyi planlıyordu Fenerbahçe. Hani beklerde Caner Erkin, belki Nazım Sangare, hatta belki Osayi Samueli bile düşünmüşlerdi. Şimdi üçlü formasyon, yani üç stoperli formasyon ne kadar tutar Fenerbahçe'nin
şu an? Sağda problem yok zaten Ali. Yani sağ tarafta Nazım Sangare bence Türkiye Ligi için iyi bir sağ bek. Caner bence hala da Türkiye Ligi'nde iş yapar. Ama sol tarafa mutlaka güçlü bir transfer yapması gerekiyor. Aynı şekilde sol açık pozisyonda da Fenerbahçe'nin problem var. Yani orayı şimdi adını unuttum. Sol tarafı
Pelkas.
Pelkas'ı dönem dönem kullandı da
sol kanat oynuyordu.
Siyahi futbolcusu
Santrafor. Osayi Samuel zaten. Ener Valencia. Santrafor olarak aklımda kaldığı için şu anda kadroda. Evet. Ondan dolayı sol kanata şey yapalım.
Birçok maçta da orada değerlendirdi Ener Valencia'yı. Ama şimdi ne yaptığını bilen, ayakları yere basan bir bence sol kanada ihtiyacı var.
Kesinlikle yani. Var. Kesinlikle var. Sağ kanatta da Osayi Samuel ne kadar idare edecek, o da ayrı bir tartışma konusu. Dediğim gibi geçen sene Emre Belözoğlu'nun yaptığı gibi İrfan Can Kahveci'yi sağ kanata atarsın. Bazı durumlarda Pelkas'ı sol kanata atarsın. Ama şimdi İrfan Can Kahveci'yi sağ kanata attığın zaman ve Pelkas'ı sol kanata attığın zaman adamların ikisinin de orta merkezde sağladıkları katkıyı düşünmüş olacaksın. Geçen sene de gördük bunu. İrfan Can Kahveci sağ kanat oynarken de, Pelkas sol kanat oynarken de. İşte bakalım ne olacak. Yani tabii Mesut Özil'i yine oynatmaya yeltenecek Fenerbahçe elbet yani. O kadar para verdikleri bir futbolcuya olabildiğince forma şansı vermeye çalışacaklar.
Uzun bir süreden sonra ilk kez bu kadar ciddi antrenman yapıyor benim gözlemime göre. Daha güçlü, daha iyi bir Mesut izleyebiliriz. Yani Mesut orta sahayı kotarabilir bu sene Ali. Sakatlanmazsa.
Tabii. Beşiktaş'a geçelim o zaman istiyorsan.
Geçelim.
Beşiktaş'ta son durum ne şu anda? Gezal'daki durum ne? Gedson Fernandez'i az önce konuştuk. Ve Beşiktaş'ı nasıl bir sezon bekliyor? Şu anda Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar hazır Beşiktaş? Asıl kilit sorumlu.
Beşiktaş Rozier transferini bitirdi. Bu çok önemli ve büyük bir adım Beşiktaş adına. Çünkü Rozier gerçekten hem bu ligde, Süper Lig'de, hem de Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratabilecek bir sağ bek. O yüzden Rozier transferi çok kritik ve bitirdi. Gezal'da da Beşiktaş önde. Gezal transferini de ben yakın bir tarihte açıkçası bitireceklerini düşünüyorum. Burada tabii Beşiktaş taraftarının beklentisi olduğu bazı pozisyonlar var. Bunlardan bir tanesi Vida'nın yanına elit bir stoper koymak istiyorlar. Godin ismi yazılıp çiziliyor. Godin yaşlı bir stoper ama çok tecrübeli ve çok kreatif, yani oyun zekası yüksek bir isim ve tecrübesiyle Beşiktaş'ta fark yaratacaktır. Ama yaşı itibariyle Ali, bir ağırlığı, bir problemi olabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Ve açıkçası Godin transferine de Beşiktaş odaklanmış durumda. Gezal'ın durumuna göre bir sağ kanat alınabilir. Gezal olmazsa artı orta sahaya Beşiktaş Alex Teixeira için çok büyük bir mücadele verdi. Yani en büyük enerjisini orta sahada Alex Teixeira için harcadı. Ama Alex Teixeira şu an El Nassr kulübüyle anlaşmış durumda. Yani Beşiktaş olmadı. Orada artık Beşiktaş Gedson için daha da koşullarını, şartlarını zorlayabilir. Ve ben de açıkçası Beşiktaş'ın Gedson için bastıracağını düşünüyorum. Ve son pozisyon santrafor pozisyonu. Orada tabii Diego Costa ile pazarlıklar devam ediyor. Ben sana Diego Costa'yı sorayım. Beşiktaş'ta böyle tecrübeli ama yaşlı bir santrafor ister misin? Falcao gibi olur mu?
Abi şimdi fizik yapısı olarak çok farklı iki oyuncu olduğu için Diego Costa'nın hani sıkıntıyı çekeceğini düşünmüyorum, Falcao'nun çektiği sıkıntıyı. Ama yani tabii ki iyi bir sezon geçiren Aboubakar'la yine bu şekilde yolların ayrılması falan da kötü oldu Beşiktaş için. Bakalım ya, bence şu anda hiç hazır değil Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne herhangi bir şekilde. 4 tane net transfer lazım. Yani bir santrafor, hatta iki santrafor. Ya Gezal'ın kesin bir kere bitmesi lazım. Onun haricinde orta saha tamam, kabul edilebilir durumda. Yani şu an mesela sol kanatta kimi oynatacaksın Beşiktaş'ta? Derini mi oynatacaksın?
Sol kanatta
Larin'i mi,
açıkçası
Enkudu'yu mu oynatacaksın? Enkudu'yla başlayacak
yani
mısın yeni sezon?
Larin orayı idare etti ama Beşiktaş bu bağlamda bir Onyekuru hamlesi yapabilir sol kanat için.
Ya şu an mesela defans hattı mesela bence Beşiktaş'ın geçen sene bir yerden sonra en temelin oturduğu hattı. Hani o konuda Rozier'i de tamamlayarak iyi bir şey yapmışlar bence. Enskala ve Rıdvan'la beraber sol bek zaten sıkıntı yok Beşiktaş'ta. Kaleci olarak ne diyorsun Beşiktaş'a?
Beşiktaş Mert Günok kaleyi sorduğun için teşekkür ederim. Ben unutmuştum konuşurken. Mert Günok için bastırıyor.
Ya
Mert
kesin
Günok da
lazım değil mi transfer?
ya şimdi gençlere biz haksızlık yapmayalım. Sen de gençsin. Ve çok da başarılı gidiyorsun yani. Yorumların da her şeyinde daha modern, daha yeni. Sonuç itibariyle gençlerin önünü açmak lazım. Fazla da açmamakla beraber. Bir miktar açmak lazım hani gençlerin önünü. İşin şakası bir yana Ersin'e tabii ki de yani Süper Lig performansıyla önemli bir katkı verdi. Fakat burada Şampiyonlar Ligi var. Artı bir de sakatlık, hastalık durumları olabiliyor. Utku o çok daha tecrübesiz bir oyuncu. Oraya bir Mert Günok hamlesi Beşiktaş'ın kaleci rotasyonunu tamamlar. Ben açıkçası Mert Günok'la da görüşüldüğünü biliyorum. Mert Günok'u da bekliyorum.
Evet, o zaman Trabzonspor hakkında da ufak bir yorumda bulunalım. Bu sene yani transfer dönemini en verimli geçiren takım bence Trabzonspor. Neler söylemek istersin?
Dün Kasımpaşa ile oynadıkları maçı izledim Ali, 90 dakika. 1-0 geriye düştükleri mücadeleyi 2-1 kazandılar. Özellikle Cervinho çok iyi oynadı. Vakeyeme'yi beğendim. Abdülkadir'in tabii sakatlanmış olması onlar adına bir talihsizlik, geçmiş olsun. Net böyle ama tartışmasız bir santrafor ihtiyacı hala daha var. Evet, Marek Hamsik falan çok iyi transferler oldu bunlar. Özellikle de Cervinho. Onun altını çiziyorum. Biz Cervinho'yu bayağı konuşuruz gibi geliyor bu sezon. Ki hatırlayacaksın Ali, çok ilginç bir transfer Cervinho. İtalya'dan geldi. Daha sezon oynanırken Cervinho'yla anlaştılar.
Tabii.
Bulmuşlardı. Uzun süre görüştüler. Daha sezon bitmeden Cervinho'yla anlaştılar. Ve iyi de katkı vereceğine inanıyorum ben. Ama hani Sörlet tarzı diyeceğim ama Trabzonlular artık Sörlet ismini de duymak istemiyorlar. İyi bir santrafora, net kendini gösterebilecek, ben buradayım diyebilecek bir santrafora ihtiyacı var. O takviyeyi de yaparlarsa ki arayış içerisindeler, Trabzonspor geçen sezonun üzerinde bir takım olur Ali.
Fode Koyta da bu arada iyi bir yedek santrafor. Bunun da altını çizelim.
Koyta hamlesi evet geldi, Beşiktaş'a yazılıyordu bir ara ama benim söylediğim daha elit bir oyuncu. Yani orada
Tabii
zaten
canım.
bir de
Tabii. Ben yedek santrafor olarak diyorum zaten Koyta'yı.
sezonu bir oyuncuyla tamamlayamıyorsun artık günümüzde. Bir pozisyonda bir oyuncu sana yetmiyor. Mutlaka oraya takviye yapmaları lazım. Zaten arıyorlardı Ali Deniz Çekmiş. Birçok
Evet tabii
isim duyuruyor.
canım. Ya bu sene bence şampiyonun en büyük adaylarından biri olabilir Trabzonspor. Her sene böyle diyorum ama ben dediklerimden bir sene tutmuştu en azından 2019-2020 sezonu. Bakalım yani artık 3
O
haftada...
konuda ben efsaneyim ya. Abdullah Avcı'nın ayrılmasıyla beraber Başakşehir küme düşmemeye oynar dediğim sezon şampiyon oldu adamlar.
Ama bir sene sonra da hakikaten küme düşmemeyi oynadılar.
Oynadılar evet.
Ya biraz zaman aşımına uğradı ama öyle oldu. Bir tane izleyicimizin sorusu var. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'na sol kanatta güvenmeli diye de, ya ben Ferdi Kadıoğlu'na açıkçası pek güvenemiyorum. Çünkü çok şans geldi. Çok şans geldi ve hep aynı senaryoyu izledik sanki Eyüp Yıldız.
Ali, Ferdi Kadıoğlu'nu hiç oynatmasaydı, Fenerbahçe'ye hiç güvenmeseydi, o zaman şunu izleyicimizin yorumuna ben de katılırdım ama Ferdi eline geçen fırsatları iyi değerlendirmedi. Bu sebeple doğal olarak ona güvenilerek transfer yapılmaması doğru olmaz. Fenerbahçe oraya Ferdi'ye güvenemediği için transfer yapacak, öyle gözüküyor.
Evet, o zaman son sözlerini alalım Eyüp Yıldız. Yavaş yavaş da yayını kapatalım istersen.
Evet, ben değerli dinleyenlerimize, izleyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Medyascope TV önemli bir iş yapıyor. Burada yapılan gerçekten güzel, sportif anlamda da çok iyi işler var. Sen doğayla beraber basketbol içeriklerinde, başka arkadaşlarımız yine spor içeriklerinde çok güzel, çok kaliteli işler yapıyor. Medyascope TV'yi yalnız bırakmayalım sevgili arkadaşlar. Destek olursanız, yayınları beğenerek, kanalımıza abone olarak destek olursanız çok mutlu oluruz. Galatasaray'a da PSV karşısında başarılar diliyorum. Umarım turu geçemese bile güzel bir galibiyetle bu eleme karşılaşmasına veda eder.
Evet, ben de izleyenlerimize teşekkür ediyorum. Yayından çıkmadan önce bir de like butonuna basarsanız daha çok etkileşim almamızı sağlarsınız. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Sorularını gönderen, bize olumlu olumsuz eleştirilerde bulunan herkese. Cuma günü tekrardan Medyascope TV ekranları karşısında olacağız Eyüp Yıldız'la beraber. Yine gündemimiz transfer ve Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçını da değerlendireceğiz. Yani Cuma günü saat 11'de tekrardan ekranda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.